Ayrım 18.
Yol yöntem bilen araştırmacılar yetiştirdi, gençleri alan araştırmalarında görevlendirdi, sosyal araştırma boşluğunu sınırlı bir ölçüde doldurmaya çalıştı. Bakınız Karabaş ve Yeşilçay 1977. Değişme ve gelişme bilinciyle Osmanlı'dan miras kalan bazı gelenekleri korumaya yönelik örgütlenmeler birbirine paralel olarak gelişti. 12 Mart askeri müdahalesi tek yol devrim diyen köktenci sol ile dini hayatı kültürün değişmez özü olarak gören sağ kesimin çatışmasını önlemeye çabaladı. Büyük kentsel üniversitelerde oluşmaya başlayan araştırmacı potansiyeli toz dumandan sahaya çıkış yolunu bulamadı. Üniversiteler ithal malı uyarlamalara ya da ithal ikamesi sayılabilecek çevirilere yöneldiler. Adı sanı duyulmadık pek çok yayın Türkçe'ye çevrildi. Çağdaşlaşma devriminin şokunu atlatan 68 kuşağı kurtarılmış bölgelerde üretilen iç savaş sloganlarını izlemeye başladı. Çok değil 10 yıl sonra gelişmelerden kendisinin sorumlu tutulacağını bilemezdi. Soğuk Savaş'ın süper güçleri Türkiye'deki sıcak kutuplaşmayı beslediler. Zorda kalanları bir süre sahneden çektiler. Güvenlik örgütlerimiz her türlü alan araştırmasını kuşkuyla izledi. Aydınlar Ocağı 1973, Türkiye'nin meselelerinde ortaya attığı Türk-İslam sentezi programı ile Türk Silahlı Kuvvetlerini en hakiki mürşit ilim ilkesinden İslamcı cepheye doğru çekmeyi denedi. Atatürkçü sloganlarla başlayan ve gelişen 12 Eylül müdahalesi bilimsel temelden yoksundu. Fakat kentli aydını yasal kısıtlamalarla politika dışına iterek ülkenin yazgısını tümüyle tutucu kasabalılara bırakmayı başardı. Karşılaştığı direnci hukuk dışı sıkı yönetim önlemleriyle aşmaya çalıştı ama başaramadı. Çok geçmeden Türk-İslam sentezinin tasarladığı milli kültür planının laik cumhuriyete karşı bir devrim girişimi olduğu anlaşıldı, açıklandı. Güvenç ve Ark, TİS dosyası 1992. Sentezciler bilim alanındaki eksikliklerini seçilmiş din ve tarih araştırmalarına sığınarak gizlemeye çalıştılar. Milli tarih, folklor ve Atatürk enstitüleri doktora verdi ama sosyal bilim yapamadı. Eğitimi birleştirme 1924 kanunun 1960 ortalarında açıkça çiğnenmesi geleneği yaygınlaşarak sürdü. Milli eğitim kurumları laik ve dini iki tür eğitim vermeye başladı. 12 Eylül 82 Anayasası, laik cumhuriyetin milli eğitim kurumlarında din eğitimini zorunlu kılarak din-bilim ikilemini hiç değilse biçimsel olarak meşrulaştırdı. Bilimi teknoloji, sosyal bilimi ise ilim, yani din ve ahlak olarak yorumlayan militan bir kadro milli eğitim ve yayın kurumlarına egemen oldu. Eğitim, kültür ve yayın kurumlarını yöneten Atatürkçü güçler sosyal bilim fakültelerini fen edebiyata dönüştürdü. Üniversite yönetimiyle ders programlarına el atarak üniversiteye egemen olmaya başladı. Uygulanan reformun adı YÖK idi. Özerk Üniversiteyi savunanlar 1970'lerde yaşanan çatışma, kargaşa ve terörün tek sorumlusu olarak hainlikle suçlandı. Yaygın inanç ve kanıya göre huzursuzluğun sorumlusu çarpık kentleşme, düzensiz kalkınma, işsizlik, gelir dağılımı gibi yapısal sorunlar değil, üniversiteye sızan kökü dışarıda yıkıcı ideolojilerdi. Sosyal bilim ülke sorunlarını çözeceğine yeni sorunlar yaratmıştı. 1971 ve 82'de yeterince temizlenemeyen nifak yuvaları solcu hocalar kaçınılmaz bunalımları kullanarak masum gençleri zehirlemişlerdi. Bilimsel sosyalizmin öğretileriyle beyinleri yıkanmış olan gençlik milli ve dini eğitim programlarıyla tedavi edildi. ABD ve İngiltere'de sosyal bilime karşı yapılan eleştiriler, gelişmeler mazeret olarak kullanıldı. Sosyal sorunlar çağdaş, ileri ve özgür dünya ülkelerinde de böyle çözümleniyordu. Olağan dışı bir durum yoktu Türkiye'de. Bilimsel araştırma Türkiye gibi gelişen ülkeler için esasen fantazi bir lükstü. Türkiye altyapı yatırımlarını bitirmeli, teknoloji ithal etmeli, milli dini kültürünü özenle ve inançla korumalıydı. akademik seçme, atama ve yükseltmelerde milli, dini, ideoloji ölçütleri bilimsel ve kişisel yeteneğin önüne geçmişti. Öğretim üyesinden araştırma yapmak yerine bol ders vermesi, öğrencilerden soru sormaması istendi. Bilimin araştırmayla araştırmanın sahada yapıldığı gerçekleri yeniden göz ardı edilmişti. Meraklısı için yabancı kitaplarda her türlü araştırma vardı. Okumak isteyenlere bütün kütüphanelerimiz açıktı. Üniversitelerdeki araştırmaları desteklemek amacıyla oluşturulan fonlar, bazı kıstas ve öncelikleri saptayarak milli eğitimin geleceğini ve güvenliğini korudu. Yüksek öğretimde İngilizce eğitim yapılması önerisi de bugünlerde gündeme geldi. İngilizce öğretim yapacak mükemmelliyet merkezleri, Centers of Excellence'ı açacak vakıfların devlet bütçesinden kaynak aktararak desteklenmesine karar verildi. Dokümantasyon merkezleri, bilgisayar ve bilgi işlem networkleri kuruldu. Bilim dünyası ile bütünleştiğimize, globalleştiğimize, hatta çağ atladığımıza göre doğayı kirleten yağlı, kara ve dumanlı endüstrilere, temel araştırmalara artık gerek kalmamıştı. Bilgisayarın başına geçip bir düğmeye basmak hemen hemen yeterli olacaktı ülke sorunlarını çözecek her türlü bilgiye ulaşmak için. Yetenekli öğrenciler bilgisayar mühendisliği programlarına yöneldiler. Türkiye'de süreklilikler ve kesintiler. Ülke 5 yıllık kalkınma planlarıyla liberal ve serbest pazar eğilimli kapitalistlerini yaratmış, fakat kapitalist rejimi koruyup savunacak orta sınıfını yaratamamıştı. Ülkenin şanlı tarihinin öğretilmesi, Batı'yı tanımaya, dünyaya açılmaya, Avrupa ile bütünleşmeye yetmemişti. İzlenen serbest pazar politikaları iflas etmeye başlayınca devleti küçültme söylemleri unutuldu. Devleti kurtarma operasyonları başladı. Küçültmek istenen devletten özel bankaları serbest pazarı kurtarması beklendi. İthal malı teknolojinin ulusal sorunları çözemediği anlaşıldı. Belki daha da önemlisi, geçmişten geleceğe süreklilik derken günlük ve güncel sorunlarla baş edecek genç kadroların yeterli olmadığı görüldü. Şans eseri Sosyal Demokratlar koalisyon ortağı olarak iktidardaydı. Başarısızlığın bedelini onlar ödediler. Milli eğitimde bir şeylerin eksikliği, aksadığı hep söylenmiş fakat adı konmamıştır. Ülkeyi yöneten siyasi ve teknokrat kadrolarda bir sosyal bilim, bilinç eksikliği açıkça gözlemleniyor. Yaşanan ekonomik, mali ve siyasi bunalımların sorumlusu sosyal bilimin varlığı değil, belki de onun yokluğu, yetersizliğiydi. Gidişin sonunu görüp yöneticileri uyarmaya çalışan sosyal bilimciler felaket tellallığı ile kınanmışlardır. Tarih belki geçmişte kim olduğumuzu biliyor ama yarın ne yapacağımızı söyleyemiyor. Ülke sorunlarını çözmek için gerekli bilinç ve yarın ne yapacağımızı bilebilmek ancak sosyal bilim araştırmalarıyla başlayabilir. Sürekli gelişme sağlanamadığı gibi kesintisiz bir süreklilik neden mümkün olamıyor? Cevabı biliniyor. Bilim, yapana hizmet eden bir araçtır. Kusuru bilimde değil, yapmayan da aramalı. Askeri müdahaleler kesintilerin yol açtığı sorunları çözer gibi görünüyor ama sürekliliği sağlayamıyor. Demokratikleşmenin sağlanması için eğitimin demokratikleşmesine, ülke sorunlarının serbestçe tartışılmasına gerek duyuluyor. Ülke sorunları salt sosyal bilimle doğrudan çözülmese bile bilimsizce çözüleceğe benzemiyor. Türkiye İnsan ve Toplum Araştırmaları, TİTAK kurumu için girişimler sonuçsuz kaldı. Kanun tasarıları ilgili bakanlıklarda kayboldu. Kanun hükmündeki son kararnamede anayasa engeline takıldı. Ülkemiz bilim kurumu değil, proje istiyor, projeleri destekliyor. Bilim adamları da projelerde çalışıyor. Olanaklardan yakınan sosyal bilimcilere döner sermayeye proje bulup getirmeleri salık veriliyor. Sosyal bilimler cephesinde yeni bir şey yok. Çarkların dönmeye başlaması için bir şeyler bekleniyor. Durağan süreklilik böylece sağlanıyor. Kurumlar, kişiler yerli yerinde ama bilim üretimi durmuş görünüyor. Üniversiteden ses çıkmıyor. Araştırmacılar KDV ve ek ders formları dolduruyor. proje yapıyor ve yurt dışındaki toplantıya katılmak için konut fonundan bağışlanmanın yollarını arıyor. Açık olan kurumlar öylesine dengelenmiş ki işlemiyor. Değişmeden korkanlar Turan sürekliliğe sanki razı olmuşlar. Neler yapılabilir? Sorunların çözümüne nereden başlanabilir? Çağdaşlaşma sürecinde bilimin yeri. Kalkınma, modernleşme ya da çağdaşlaşma diyelim, söz dönüp dolaşıp gelişmeye geliyor. Gelişme de değişmeye dayanıyor. Değişme razı olmadan gelişmek mümkün değil. Bir şeyler oluyor da ne oluyor? Siyasal, toplumsal ve ekonomik göstergeleri günü gününe izleyenler birbirlerine sorup duruyorlar. Ne oluyoruz? İletişim kanallarında gürültülü söz kalabalığı var. Bilim ve bilinç giderek sanki azalıyor. Yunus'un sözüyle kendini bilmezsen bu nasıl bilimdir, nice okumaktır. Toplumların hayatını ve ekonomisini yönlendiren üç büyük güç var. Siyaset, din ve bilim. Parlamenter demokrasi anayasanın emrettiği kuvvetler ayrılığı yanında anayasal güçler arasındaki tüzel ve barışçı dengelerinde kurulmasına ve korunmasına bağlıdır. Toplumu yöneten ve devleti yönlendiren siyasal, bilimsel ve dinsel güçler arasındaki etkili ve verimli iletişim. 1. Laiklik, 2. Özerklik, özgürlük ve 3. Akılcılık, pozitivizm gibi temel bazı ilkelerle korunabilir. 1. Laiklik, din ve devlet işlerinin ayrılığı ilkesi olarak dinin siyasete karışmasına ve yaklaştırılmasına izin vermemektedir. Anayasamız bu güvenceyi şeklen sağlamıştır. Doğru anlayıp sahip çıkmamızı bekliyor. 2. Özgürlük ya da özerklik ikilisi. Akademik özgürlükten gereği gibi yararlanmak, yüksek öğretim kurumlarının üst düzeyde özerkliğe sahip olmasını gerektirir. Devletler, yüksek öğretim kurumlarının özerkliğine müdahale etmemekle ve toplumdaki diğer güçlerin müdahalelerini önlemekle yükümlüdürler. Lima Bildirgesi, Madde 18. Yüksek öğretim kurumlarının özerkliği, akademik çevrenin tüm üyelerinin sosyal bilimcilere ayırmadan aktif katılımını içeren demokratik bir öz yönetimle gerçekleşir. Lima Bildirgesi, Madde 19. Oysa 4936-1946 sayılı Üniversiteler Kanunu'yla 1961 Anayasası'nın benimsediği bu ilke, 2547-1981 sayılı yasa ve 1982 Anayasası ile rafa kaldırılmış bulunmaktadır. 3. Aklın önceliği, üstünlüğü, rasyonalizm, pozitivizm. Akademik çevrenin araştırma işleviyle ilgili tüm üyeler, bilimsel araştırmanın evrensel ilke ve yöntemlerine bağlı olarak herhangi bir müdahaleye maruz kalmaksızın araştırmalarını sürdürme hakkına sahiptir. Bu kişiler aynı zamanda araştırmalarının sonuçlarını başkalarına özgürce iletme ve sansürsüz yayımlama hakkına da sahiptir. Lima, Madde 6. Lima Bildirgesi'ndeki akademik özgürlükle ilgili maddelere yanılma özgürlüğünü de eklemek gerekebilir. Yanılma özgürlüğünün bulunmadığı araştırma ortamında öteki özgürlükler işlevsiz kalıyor. Deneme yanılma bilim yapma sürecinin temel ilkesi olduğuna göre bilim çevrelerinin üyeleri yanılma özgürlüğüne de sahip olmalıdır. Özgürlük değişen canlı üstü varlık alanını inceleyen sosyal bilimciler için hayati bir varlık koşuldur. Ancak akademik özgürlüğün sorumluluğu da büyüktür. Öyleyse yanılma özgürlüğüne sahip olan sosyal bilimcinin dikkatle seçilmesi, özenle yetiştirilmesi gerekmektedir. Sosyal bilimci işini gereği gibi yani sorumlulukla yapmalıdır ki sahip olduğu özgürlükleri toplumdaki saygınlığını veya inandırıcılığını koruyabilsin. Ülkemizde sosyal bilim eğitimi görmek ve sosyal bilim lisansı yapmak için matematik bilmemek hemen hemen yeterli görülmektedir. Bu uygulamayı tümden değiştirmek zorundayız. Sorup soruşturmayan, okuyup yazmayan, bilim yapmayan sosyal bilimci yerine bilim kurumlarında araştırma yaparak yetişen ve kendini geliştiren sosyal bilimcilere ihtiyaç duyulmaktadır. Akla gelen bazı ilke ve önermeleri kutu içinde sunuyorum. Öneri kutusu, paketi. Sosyal bilimlerin gelişmesi için neler yapılabilir? 1. Fen Edebiyat Fakülteleri bir okullar konfederasyonu olmaktan kurtarılıp liberal arts geleneğinde gerçek birer fen edebiyat kurumu haline getirilebilir. 2. Sosyal bilim lisansüstü programlarının adayları temel bilim alanlarından seçilip alan araştırmasıyla eğitilebilir. 3. Sosyal bilimlerin yüksek lisans ve doktora programları sağlam bir temel eğitim görmüş bütün deneyimli meslek mensuplarına açık tutulabilir. 4. Bilim adamı yetiştirme programları dışında sosyal bilimcilerle ilgilenmeyen TÜBİTAK kurumu, TETAK, TİTAK kuruluncaya kadar sosyal bilimlerin gelişmesine aktif olarak destek olabilir. 5. TÜBA'nın düzenlediği bilimsel toplantılar dizisinde felsefe, bilim, etik ve üniversite sorunlarına yer verilmesi her türlü övgünün üstündedir. TÜBA'nın bu tutumu TÜBİTAK üyesi olsun olmasın bütün bilim kişilerince desteklenebilir. 6. Ülkenin ve milli eğitimin gündemindeki üniversite reformu eğer ileride ele alınırsa temel bilimi ve akademik mesleklerin yatay örgütlenmesi yerine Profesör Turner'ın 1987'de önerdiği düşey örgütlenme modeli alternatif olarak düşünülebilir. 7. TÜBA asli üyelerinin seçiminde bilimsel disiplinlerin dengeli temsiline özen gösterilmiş olmakla birlikte bilim kuramı, bilim felsefesi ve bilim tarihi alanlarının eksikliği dikkat çekmektedir. Bu alanları bilen 1-2 üyenin kuruma katılması akademinin gelişmesine yararlı olabilir. 8. TÜBA'nın asıl görevi bilimsel bilginin dengeli bütünlüğünü temsil etmektir. Bilimsel bilgi ancak o zaman topluma hizmet edebilir, yararlı olabilir. 9. Sosyal bilim araçtır yapana, inanana hizmet edebilir. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA, Dünyada ve Türkiye'de Bilim, Etik ve Üniversite Toplantısı, Ankara, TÜBİTAK, 26 Mayıs 1994. Genç okuyucuya sesleniş, sanata çağrı. Bu kitabı sana, insanoğlunun yaşam çevresini ve geleceğini tasarlama işinde tanrıların özel güveni ile desteğini kazanmış görünen bir kahramana adıyorum. Okul yılların boyunca yolunu, yönünü bulmaya çalışacaksın ama ancak öğrenmeyi öğreneceksin okulda. Oysa kişisel araştırmaların parça buçuk bilginin egemenliğinden kurtulup engin görüşlü kimselerin senden önce yarattığı sanat dünyalarına ulaşıncaya dek sürüp gidecek. Sanatın yolu tek değil çoktur. Kendine, mesleğine gerçekten saygılı olursan bu yolların hepsi açıktır, açılacaktır. Yıllar süren hoşgörüsüzlükten sonra bir gün kendini en çok beğenip yolunu izlediğin kahramanların çoktan terk ettiği ıssız kıyılarda ya da kayalıklarda bulabilirsin. Yalnız, tükenmiş ve ağzında buruk acı bir tat. Buna şimdiden hazır ol. Çünkü sanatçı kişi de baştan beri her şeye inanmıyorsa hiçbir şeye inanmıyor demektir. İnançlarını ara sıra ateş sınavından geçirmeyi de unutma. Onları sürekli yakarak sına ki kül duman olmadan ayakta kalanları seçebilesin. Bir sanat eserinin en yüce olduğunu savunmanın nice anlamsız olduğunu kısa zamanda anlayacak, en yalın görünüşlü eserlerin bile öncesiz sonrasız kalıcılığını kavrayacaksın. İleride özlediğin başarıya ulaşınca kendi kutsal değerlerinin tek yargıcı durumunda, yani yapayalnız kalacaksın. Ölen hastasının başucundaki mutsuz doktor gibi. Ölüm yolcusuna yeniden hayat vermek için neler yapılabileceğini sana kimse söyleyemeyecek. Geçmiş yılların deneyim ve birikimi de işe yaramayınca sadece sezgilerin kalacak sana yol gösterecek. Nice ters gelse, hatta yaban görünse de yeni fikirlerden asla korkma. Korku bağnazlığı besler. Hoşgörülü kimse korku nedir hiç tatmayacağı gibi sanatçı da hoşgörüsünden ödün vermeyen kişidir. Bunun gereği olarak gözünü budaktan sakınmadan çalışmalı, çalıştığın gibi de yaşamalısın. Yücelere tırmanan kişi hayatını çoğu kez gözden çıkardıktan sonra ulaşır zirveye. Güven tutkusuna kapılmaktan sakın. Dergilerdeki eleştiri övgü yazılarına da pek bel bağlama. Sanatçının çalışma ve ürünleri dergilere konu olur ama çoğu dergiler senin sanatına yararlı bir katkıda bulunamayacağı gibi zaman zaman kendine duyduğun güveni de sarsabilir. Toplumsal, siyasal ya da dinsel olsun, beyin yıkatmanın her türlüsünden sakın. Kalabalık sürünün saygıdeğer bir üyesi olmak karşılığında başucundaki güzel varlığı görmene izin vermeyen hizipçilikten uzak dur. Sanatçı olarak her şeye, özellikle de olanak dışı gibi görünenlere inan. Unutma ki özgürlüğünden kaynaklanan sezgiyle bugün düş gibi görülse de gelecek kuşakların son derece doğal karşılayacağı, beğeneceği çözümlere erişebilirsin. Başarı saydığın en yüce değer, diploma, iş, ün ya da onur olsa bile salt başarı için uğraşma. Doğal gidişi tersine çeviremezsin. Nasıl bahar meyvesi güzün çiçek açmazsa, ektiğin tohumlar köklü bitkiye dönüşmeden ürününü toplamaya kalkışma. Doğadan koparılıp ısıtılan sera belki erken ürün verebilir ama bu ürünlerin hiçbirisi doğal olanın olgunluğuna, tadına erişemez. Sanatını yüceltmek, işinin saygınlığını korumak istiyorsan, evet demekten çok belki de hayır demek zorunda kalacaksın. Ancak inan ki işte o nadir evetler gerçekten en güzel eserlerin olacak. En çirkinlerse küçük çıkarlar ya da geçici başarılar uğruna inandığın yalanlar olacaktır. Sanat bir yaşam yoludur ya, kişinin omuzlarında ara sıra oluşacak kanatçıklarla gökyüzündeki cennete doğru yükseldiğini sanması sanat yaşantısı değildir. Öylesi bir uçuşa başladın yanılsamasına kapılırsan eğer, o kanatçıkları hemen kesip atmalı, ayağını yere basmalısın. Birbirini izleyen yavaş yükseliş ve birden düşmeler sonunda sanatının neliğini, doğasını anlayarak sanatçı olabilirsin. Güncel inançlarının geçmişteki büyük aşklarınla çelişkiye düştüğünü göreceksin. Kişiliğin aynı kalsa da dünya görüşün durmadan değişecek. Hayat boyu sürecek olan bu görkemli yolculukta hiçbir tanrıya kul köle olmadan gelip geçen her tanrıya şükran borcu duyacaksın. Sanat yaşamına kattıkları coşkudan, aydınlıktan dolayı. Gücün yettiği sürece kuralları çiğneyip engelleri aşmalısın. Tanımlarla reçeteler acemi aşçılar içindir. Büyük kitapları ise ustalar yazar ancak. Sanatın yeniden doğması ya da gelişmesi için bilinen sınırların korkusuzca sınanması gerekir. Sanatının ustalık derecesini deneme yanılma, yani uygulama yoluyla kazanmaya çalışmalısın. Sanatçı olarak ellerinle, gözlerinden ve de tabii aklından başka araçlara gereksinme duymayacaksın. Seni bekleyen tasarım savaşında bunlar senin en güçlü silahların olacak. Teknik olsun olmasın, yolunun üstüne çıkacak her kolay çözüm yeteneksizliğin göstergesidir ki seni ancak yozlaşmaya götürür. Sanat atletizminde en yüce türüdür. Beethoven, Paganini, Heifetz ya da Picasso gibi büyük sanatçılar en çok çalışıp en çok üreten el kol işçileri olarak tanınmışlardır. Sanatın gramerini, ölçekleriyle arpajyolarını, ses ya da çizgilerini uygulayıp üretmekle ancak sanatçı olabilirsin, gerisi laftır. Söz konusu yerine Bilge, Garilo'dan Sözbaşı, Çağdaş Eleştirim, Dergisi, 9-1983. Kitabın sonu 24 Haziran 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler bölümü @ibb.gov.tr.